Ayrım 25.
Ali'ye bakım için Ayşe teyzenin adadaki evine giderken de doldurmuştuk rengarenk eşarplarının çantasını. Böylesine rengi aşık bir kadının cenazesini tabutun başına konacak bir yeminiyle kaldırmak olur muydu hiç? Pembe peruşa sarmıştı tabutun. Pembe bir konca gül gibi kırılgan, ince ve güzel Alyosha. Hiç kimselere benzemeyen teyzem benim. Pembelere bürünerek gitmişti eller üstünde. Adadaki aile mezarlığında yatan sevgilisinin yanına. Ne zamandır hasretini çekti. O renk istemişti, vermiştik. Ben burada ölüm döşeğinde yatarken neden vermiyorlar istediğimi? Sare gelmiyor. Kuş da öyle. Bana çeşitli bahaneler uydurup duruyorlar. Hiç beni inanmıyorum. Tanrı Afife'den çocuğunu çalmaya yeltendiğim için beni cezalandırıyor olabilir mi? Olamaz. Çünkü biliyor ki çalmadım. Çok iyi niyetlerle öyle edindim Sare'yi. Kardeşimi ve karısını üzmek için değil, onların çocuğuna her şeyin en iyisini verebilmek için. Belki biraz da yaşlılığa yelken açmış yapayalnız bir kadının bir gün biri tarafından sahiplenme arzusu yatıyordu maksadımın derininde. Tanrı olsa olsa beni ancak onlara haber vermediğim için cezalandırıyordur. Evet, belki suçluyum işlemleri onlardan gizli yaptığım için. Ama ne ağır bir ceza bu. Evladın manevi de olsa annesinin ölüm döşeğinde yanına gelmemesi. Ne ağır bir ceza. Müşerif, biliyorsunuz Sare'nin de hastanede olduğunu, sizinle telefonla konuştu ya deyip duruyordu. Ne zaman diye sormuştum. Dün demişti. Duyuyor muyum ben? Bu kötü oyunu da oynar mı dersiniz bana Felek? Gençliğimi veremle süsledikten sonra yaşlılığımda da aklımı çalıp ele beni alay konusu eder mi beni? Size verdiğimiz ilaçlar hem ağır işitme hem de unutkanlık yapıyor. Kestiğimiz zaman hepsi geçer dediydi doktorum. Aslında bizim ailede hiç bunayan olmadı. Hepsi kalp krizinden, kanserden, anfizemden ya da bir kaza kuşunun yüzünden gittiler. Tahri İsa mesela, 6 yıl evvel 90 yaşına basmasına ramak kala aklı başında öldü ve anmanda kendine çok yakışır biçimde devlet töreniyle gömüldü. Başında oğluyla gelini varmış son nefesini verirken. Benim kızım nerede? Burada yatmış, iç sesimle umurdanıp duruyorum ya, tipik bir mızmız ihtiyar gibi, aslında hakkım yok şikayetçi olmaya. Hayat bana kötü davranmış değil. Şöyle bir muhasebesini yaptığımda ömrümün, çamuru ilk elime aldığım günden bu yana ne istemişsem onu yapmışım tam 40 küsur yıl. Çin'i günlük yaşamında gözüyle ve eliyle okşamaya alışık insanlarımıza geri vereceğim demiştim, başardım bunu. Ama inanın bana, ne gecem vardı ne de gündüzüm. Gözüm bir 25 yıl, 30 yıl seramikten başka bir şey görmedi. Yalnızlığı da bu yüzden tercih ettim. Oysa hiç kolay değildi bölüşememek, paylaşamamak hayatı. Aşkı hep vurkaç yaşamak. Yine de beni öylesine doyurdu ki seramik, sergiydi, ödüldü, yazıydı, onları kastetmiyorum asla. Yaratıcı olduğum sürece doyurdu beni. Elime alıyordum bir avuç çamuru, ne rengi var ne formu ve o hiçten bir şey yaratıyordum. Beni en çok an ve hareket etkiliyordu üretirken. Çok acı duyarak ürettiğim işler bile bana sonsuz mutluluk veriyordu, annemin ölümünden sonra yaptığım pano gibi. İyi mi oluyordu, kötü mü oluyordu fırından çıkarttığım iş? Hiç önemi yoktu bunun. Ama işte o yaratma anı var ya ve fırının önünde doğum bekler gibi heyecanlı bekleyiş, onun verdiği mutluluğu başka hiçbir şey veremedi bana. Sevdim seramiği, sevdim, sevdim. Tutkuyla vuruldum, bağlandım ona. Seramik sanatını en iyi değerlendirenlerden biri olan Herbert Reed, seramik sanatların hem en basiti hem de en güç olanıdır der. En basitidir çünkü en ilkelidir, en güç olanıdır çünkü en soyutudur. Her türlü benzetmeden ayrılmış sanattır, saf sanattır seramik. İşte ben bu saf sanatla 40 yıl boyunca alt alta, üst üste boğuştum ve seviştim. 50 yıl önce Fahri Misra yollamasaydı bana plastiği, Ali'ye de alıp getirmeseydi yattığım sanatoryuma, ne olurdu benim halim şimdi? Nice olurdu. Belki de verime yenilip çoktan gitmiş olurdum ötelere. Zaten ne zaman uzak düştüm çamurumdan, ne ellerimde kollarımda güç kaldı, ne de içimde çalışma arzusu. Bir mum gibi sönmeye başladım. Anlamsızlaştı yaşam. Çalışamadığım için müthiş sıkılıyordum ve tarifsiz üzülüyordum. Artık evde duramadığımdan sokaklarda gezer olmuştum. Üstelik sokaklar istemiyordu beni. Soğuk bir günde bir taksi şoförünün yanında oturmuş Şişli'ye gidiyordum. Aa, kar yağıyor demiştim uçuşan kar tanelerine bakıp. İnşallah taş da yağar demişti çember sakallı şoför. Niye taş yağsın oğlum? Ne günahımız var ki diyecek olmuştum. Böyle Allah'tan uzak olunca taş da yağar cehennem de gelir. İnşallah bu memleket baştan aşağı yıkılır. Anladım. Benim için söylüyordu. Çünkü beyaz saçlarım ile dudaklarım boyalıydı, süslüydüm. Ne çok vardı bu adamlardan çevremde. Sanki bir anda yerden biterek şehrin tüm taksilerine el koymuşlardı. Uzun mantolu, tesettürlü kadınlar ise madam değil de Müslüman olduğumu anladıklarında ters ters bakıyorlardı yüzüme. Belki inanılmaz bir coşkuyla yaşamıştım devrimleri. Ülkemin insanının aydınlığa çıkışına, bilimle, sanatla buluşmasına, kadının kimlik kazanmasına tanıklık etmiştim. Tanrım, al beni artık, al, al. İçimde en ufak bir istek kırıntısı bile yok yaşamak için. Oysa 90'ların başında Çanakkale Seramik'in düzenlediği su temalı yarışmada seçici kuruldayken genç öğrencilerin işleri karşısında şaşıp kalan ben değil miydim? Üç adet ödül yetmez bu çocuklara. O kadar güzel işler var ki günahtır diye ödüllerin sayısını altıya çıkarttıran, o gururu ve sevinci yaşayan. Nedir bu mihter takımı gibi bir öne bir geriye sallanıp durmamız? Sıkıldım, başım döndü. Ben şimdi henüz gitmek istemezken gelip pencereme ariz olan, canımı sıkan kuşu bekliyorum hasretle. Gelmiyor. Sarılar da gelmiyor. Ne halam ne de kızım. Herkes cephe aldı bana anlaşılan. İyi, ben de sizlerle konuşmayacağım. Hiç açmayacağım ağzımı. İstedikleri kadar dikilip başımı, bugün nasılsınız bakalım Freya Hanım desinler doktorlarla hemşireler. Susuyorum, sonsuza dek. Böyle inatlarım vardı benim çocukluğumda. Bir kere konuşmamaya ya da gülmemeye karar verdim miydi, her türlü maskaralığı yaparmış Cevat Bey'in beni konuşturup güldürmek için. Bir o kırabilirmiş inadımı. O ada günlerini ben pek hatırlayamıyorum ama atölyeme geldiği zamanlar suratım asık görürse beni güldürmeye çalışırdı, evet. En kötü günümde bile yüzüme bir tebessüm oturtmasını becerirdi. Onu hakkını ödemeye çalışmıştım elimden geldiğince öldüğümde. İzmir'de vefat etmişti ama Bodrum'da gömülmek istemişti. Azra Dipnot, Azra Erhat ve kızları ile çekmediğimiz bürokratik cefa kalmamıştı bunu gerçekleştirmek için. İzmir Belediyesi'ne hükmetse bir cenaze arabasını esirgemişti ondan. Sonunda bir dolmuş minibüsüne koymuştuk tabutunu. Cenazeyi taşıyan minibüs önde, ailenin ve eşin dostun doluştuğu arabalar arkada peş peşe yola koyulmuştuk. Verdiğimiz bürokratik mücadeleden bitkin, kızgın ve acı içinde dolana dolana tırmanıyorduk Bafa Gölü'ne çıkan yokuşu. Babam Bodrum'a ömrünü ve gönlünü verdi. Acaba Bodrum'da babamı o kadar sevdi mi diye sormuştu kızı İsmet. Yanıtını Milas'tan itibaren almaya başlamıştık. Milas'ta her köşe başında bir araba, birkaç motosiklet ve bisikletler katılıyordu konvoya. Bodrum'u tepeden gören noktaya uzun bir konvoy halinde yaklaştığımızda bir şey fark etmiştik yolun ilerisinde. Bir şey, bir dalgalanma, bir yığılma. Kaza mı olmuş, ne var demişti Azra. Şoför yavaşlamıştı. Vallahi bir durum var ama bir bu eksikti demişti. Yaklaşınca gördük ki Bodrumlular Bodrum'u Bodrum yapan adama haklarını helal etmeye gelmişlerdi. Yaşlı kadınlar, bastonuna dayanan ihtiyarlar, delikanlılar, genç kızlar, okul çocukları, yüzlerce insan, köylüsü, yerlisi, kaymakamı, muhtarı, polisi, balıkçısı, süngercisi, arabalarıyla, bisikletleriyle, kamyonetleriyle ya da yaya, Cevat Şakir'i daha Bodrum'a girmeden karşılamışlar, tabutu taşıyan minibüsün üzerine onun elleriyle ektiği mimozalarla, rengarenk güllerle, nis karanfilleriyle, amberlerle, begonvillerle donatmışlardı. Bodrum'a vardığımızda tabutu minibüsten indirdiler. Tabutun üzerinde yeşil çuha değil, denizi simgeleyen mavi atlastan bir örtü vardı. Bütün dükkanlar kapalıydı. Bodrum halkı bugün Cevat Şakir Caddesi denen yola karşılıklı dizilmişlerdi. Tabut havaya uzanmış ellerin üstünde dalgalana dalgalana uçmaya başladı. Hiç kimse yürümüyor, tabutu omuzlamıyor, sadece balıkçıyı elden ele düğmelerine geçiriyorlardı. Balıkçı dalgalanan masmavi bir deniz gibi elinin önünden aktı Cumhuriyet Caddesi'nden geçerek Halikarnas Oteli'nin rıhtımında Halikarnaslım adlı tekneye kondu. Bodrum'u koy koy dolaşmaya başladı. Deniz üstündeki tüm balıkçı tekneleri ve süngerciler düdüklerini çala çala peşinden gittiler. Allah bilir denizin altında da tüm balıklar, yosunlar, süngerler, amforalar törendeydiler. Sonra limana geldi balıkçı. Yine dar sokakların iki tarafında dizilmiş insanların elleri üzerinde uça uça çarşıyı geçti. Belediyenin önündeki camiye geldi, namazı kılındı. Süngerciler, balıkçılar, öğrenciler onu sonsuza dek yatacağı kayalıklara çıkardılar. Bodrum'un üç muhteşem koyunu bir bakışta gören o tepeye. Sonra oraya Gönül Tepesi adını verdi Bodrumlular. İsmet yanıtını böyle almıştı işte. Dostlarımın arasında dayıma en yakışan benzetmeyi sağ olsun Ara yapmıştır. Dipnot, Ara Güler. En güzel resimlerini de o çekmiştir. Ara savaş arabasının üstünde gökleri yararak giden, saçları rüzgarda uçuşan keskin bakışlı bir Yunan tanrısına benzetirdi Cevat Şakir'i. Gül sesiyle bir merhaba çekti miydi, sesi ve yüreğinizi delecekmiş gibi dimdik bakan bakışları sizi yerinize mıhlar derdi. Nitekim biz onu tepedeki mezarına bırakıp yokuş aşağı inmeye başladığımızda göklere buyruğunu vermiş olmalıydı gül sesiyle. Durgun denizin ta ötesinde usul usul bir sonbahar yağmuru başlamıştı yavaş yavaş yaklaşan. O yoğun kalabalık bir anda dağılıp toz olmuştu. Sevmezdi çünkü alay işi. Balıkçıya veda için Bodrum dışından gelen konukları Artemis Oteli gönüllü ağırlamıştı o gece. Ah Anadolu insanı, sen ne güzelsin. Hayata asi ve uçarı bir paşaoğlu olarak başlayan dayımın içinde yatan cevheri bulup çıkardığın, ondan bir efsane yaratmayı başardığın için. Süreyya Hanım, bakın kim geldi dedi müşerri. Kim gelecek? Ya Can Değer ya Rabia uğramıştır yine. Gelmiyor artık dostlarım. Hiç konuşamadan yatan birini niye ziyaret etsinler? Ters zeminde ayak sesinin yanı sıra bir de baston sesi duyar gibiyim. Tık tık tık. Bizim kuşaktan kim kaldı ki ecelin benim gibi unuttuğu Tatiana'dan başka? Baston sesi. O olmasın gene? Halacığım, sokağa ilk kez bugün çıktım. Hemen size geldim. Sare bu. Sare'nin sesi. Sare gelmiş. Yatağımdan fırlamak, ona sarılmak istiyorum. Gücüm yok. Gözlerimi açmak, ona doya doya bakmak, onunla dertleşmek, helalleşmek. Kıpırdayamıyorum bile. Külçe gibi yatıyorum yatağımda. Koma dedikleri bu işte. Yardım edin. Biri yardım etsin kuzum bana. Kaldırın beni. Doğrulmak, sırtımı yastıklara dayamak istiyorum. Beni duyuyor mu diye soruyor Sare. Duyduğunu varsayalım diyor müşerif. Her şeyi bilen müşerifim. Halacığım, benim, Sara, yanındayım. Duyuyor musun beni? Duyuyorum kızım. Sakın gitme, sakın kaçma çabucak. Tanrım, hiç olmazsa ellerimi oynatacak gücü ver bana. Sara eğiliyor üstüme doğru. Saçları yüzüme değiyor. Onu ilk gördüğüm gün burnuma çarpan ve hep belliğinde kalan sabunla karışık masum çocuk kokusunu duyuyorum nedense. Yüzüme bir damla yaş mı düştü Sara'nın gözlerinden? Yoksa benim gözyaşım mı ıslattı yanağımı? Ellerimi tutuyor sımsıkı. Son bir gayretle çabalıyorum. Ah hala, gözlerini açtın. Demek ki duyuyorsun beni. Hala, hala. Sare ağlıyor. Oynatabildiğim elimle kolunu okşuyorum Sare'nin. Genç, pürüzsüz ipek teline dokunuyorum. Elimi öpüyor. Bir de konuşabilsem. Ah, bir de konuşabilsem. Ama tek bir kelime bile çıkmıyor ağzımdan. Sanki dilsizim. Sare'nin eli kolunu tutan elimin üzerinde. Hep kollarını okşuyorum kızımın. Fazla yormayalım lütfen. Bugünlük bu kadar yeter. Üstelik siz de rahatsızsınız diyor hain bir hemşire. Yine geleceğim hala. Nihayet çıktım hastaneden. Eğilip yanağımı öpüyor. Kirpikleri ıslak. Hep geleceğim artık. Elini tutmak istiyorum ama gücüm kalmamış. Yatağa düşüyor kolum. Uzaklaşan adımlarının yanı sıra tık tık tık baston sesleri. Güle güle evladım. Kuzum, kendine iyi bak. Senin ve çocuklarını önce Allah'a, sonra da Emre'ye emanet ediyorum. Elveda benim kara gözlü kızım. Sare çıkınca kararacağını sandığım oda ışık içinde kaldı birden. Karda ay ışığı yansımalarını andıran beyaz, temiz, sakin bir ışık. Pencerenin orada neler oluyor? Kuş. Kanatlarında gümüş parıltılarıyla o beyaz kuş. Ama tünemiyor pencerenin pervazına bu kez. İki yana sere serpe açıyor kanatlarını, tüm pencereyi kaplıyor. Göz göze geliyoruz. Kanatları küçük çırpınışlarla sarsılarak bekliyor beni. Artık hazırım. Merhaba ölüm. Hoş geldin. Son söz. Süreyya Kural yaşama 26 Ağustos 1997 yılında Osmanoğlu Kleni'nde veda etti. Cenazesi 28 Ağustos'ta Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Dolmabahçe rıhtımına yanaşan bir motora konarak Büyükada'ya götürüldü ve büyük babası Şakir Paşa'nın yaptırdığı Müslüman mezarlığındaki aile kabrinde toprağa verildi. O şimdi yaşama başladığı yerde, büyük adının çamları altında, Cumhuriyet devriminin ilk kadın seramikçisi olmanın ve kendinden beklenildiği gibi sanat dalının ülkesine çok şey vermenin gururu içinde uyuyor. Teşekkürler. Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk kadın seramik sanatçısı olan Süreyya Koral'ın yaşam öyküsünün yazılışı sonrasında, bana Süreyya ile olan anılarını ayrıntılarla nakleden, kasetler, dergiler ve fotoğraflarla bilgilenmeni sağlayan Sara Koral Aykar'ın ve Afife Koral'ın arşivleri ve desteği olmaksızın bu kitabın yazılışı eksik kalırdı. Her ikisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca değerli vakitlerini ayırarak bana Süreyya ile olan anılarını nakleden Şirin Devrim Treynir'a, İsmet Noğlan'a, Müşerref Cimcoz'a, Nina Urgan'a, Ayda Arel'e, Binay Kaya'ya, Tatiana Moran'a, anıları, belgeleri ve fotoğrafları ile katkıda bulunan Altemur Kılıç'a, Ferit Edgü'ye, Nisibe ve Kemal Türk Ömer'e, Can Diğer Fırtın'a, Rabia Çapa'ya, Utarit İzgi'ye, Şakir Eczacıbaşı'na, Tunç Yalman'a ve Yahşi Barad'a teşekkür borçluyum. Her kitabımı olduğu gibi Freya'yı da basımından önce titizlikle okuyan ve eleştiren sevgili arkadaşım Neyzi Baran ve hayat arkadaşım Engin Baraz'a, fotoğraf arşivinden yararlandığımız değerli Ara Güler'e, resim ve kapak düzenlemelerini yapan Ömer Erduran'a, ekip çalışmasının en güzel örneğini sunan Zeynep Atayman'a, Yasemin Aktaş ve Hatice Taş'a gönül dolusu teşekkürler. Kaynakça. Yazarın Süreyya'nın yazılışı sırasında yararlandığı kitap, dergi ve belgelerin dökümü. Şakirpaşa Ailesi, Şirin Devrim, Milliyet Yayınları 1998. Atatürk'ten Hatıralar, Hasan Rıza Soyak, Yapı Kredi Bankası, AŞ 1973. Anılarla Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Kür, İş Bankası Kültür Yayınları 1998. Çankaya, Faik Rıfkı Atay, Bateş AŞ 1968. Tek Adam, Ş.S. Aydemir, Remzi Kitabevi 1999. Atatürk Üzerine, Emre Kongar, Remzi Kitabevi 1994. Atatürk'ten Hiç Yayınlanmamış Bulmuş Anılar, Y. Yurdakul, Aksoy Yayıncılık 1999. Kılıç Ali'nin Hatıratı, Altemir Kılıç'ın arşivinden. Freya, Ateş ve Sır, Ferit Etkü, Ege Seramik AŞ 1992. Bir Usta Bir Dünya, Freya Koral, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Ekim 1997. Türk Seramik Derneği, Seramik Dergisi, Freya Özel Sayısı 4, 1998. Milliyet Sanat Dergisi, 1 Eylül 1997. Vizyon Dergisi, Ekim 1992. Ve ayrıca Şirin Devrim, Altemur Kılıç, Ferit Etkü, Rabia Çapa, Utarit İlki, Can Diğer Furtun, Ayda Arel tarafından yazara verilmiş olan belgeler. Kitabın sonu.